Değerli kardeşlerim, İmam Nevevi'nin Ebu Zekeriya Nevevi'nin Riyadus Salihin adlı bu hadis kitabını terhib ve terhib hadisleri içeren teşvik edici ve insanı kötü ameller işlemekten alıkoyan, alıkoymaya yönlendiren, korkutan hadisleri kapsadığı, hadislerin bulunduğu Riyadus Salihin adlı bu eseri okumaya, içindeki hadisleri şerh etmeye devam edeceğiz. Hatırladığınız üzere en son olarak tevbe bahsindeydik. Bab-ı Tevbe. Son iki dersimiz bununla ilgiliydi. Geçen hafta Ka'b İbn-i Malik'in Tebuk gazvesine katılmaması ve onunla birlikte diğer iki ashabtan iki kişinin de Tebuk gazvesine katılamaması ve bu üç kişiyle ilgili olan süreç ve bunlara bunların tevbesinin kabulüyle alakalı inen ayet ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara karşı takındığı tavır ve diğer sahabelerin bu üç kişiye, Tebuk gazvesine gitmeyen kimselere takındığı tavırla ilgili o uzunca hadisi şerh etmiştik, almıştık. İçinde birçok faydeler zikretmiştik. Birçok önemli meselelere işaret etmiştik. Önemli olan Rabbimiz bizleri bu hadisleri anlamayı, bu hadisleri anlayıp amel etmeyi muvaffak kılsın. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Son 3 hadis kalmıştı tevbe bahsiyle alakalı olarak. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tevbe bahsiyle alakalı olarak 3 tane hadisimiz kaldı. Bu hadisleri de alıp ondan sonra bir sonraki bab olan Bab-ı Sabr, sabretme babına geçeceğiz. Diyor ki müellif rahimahullah, وعن أبي نجيب بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما. عمران بن الحسين يعني أبو نجيب anlatıyor. أن امرأة من جهينة, جهينة قبيلesinden bir kadın, أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم, نبي عليه الصلاة والسلام الله رسولنا gelmişti. وهي حبلى من الزنا, hamileydi. Hamile kalmıştı, gebeydi. Ama gebe kalması normal meşru bir evliliğin sonucu değil de neydi? Zinanın bir sonucuydu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Biz hatırlarsanız bu iki hafta önceki tevbe bahsine başlarken tevbenin 5 tane şartının olduğunu söylemiştik. Demek ki bu kadın da ihlasla Allah-u Teala'ya tevbe etmiş. Ondan sonra günahtan el etek çekeceğine azmetmiş. Ve günahtan elini eteğini çekmiş, vazgeçmiş, artık işlemiyor. Vakti de var zaten. Değil mi? Ve pişman. Bu 5 şart. Pişman olmuş geliyor Aleyhisselatü Vesselam'a. فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ أَصَبْتُ حَدًّا. Ey Allah'ın Resulü, bana diyor bir had gerek. Bir ceza gerek. Yani ben diyor öyle bir iş işledim ki, öyle bir günaha, günah irtikab ettim ki bunun üzerine bana ne gerek? Had cezası gerek. فَاَقِمْهُ عَلَيَّ Aleyhisselatü Vesselam o günkü toplumun, o günkü Medine devletinin başkanı. Onu da yap diyor. Kadın geliyor diyor ki bunu bana ne yap? Bu haddi bana uygula. Yani tevbenin samimiyetine bakın arkadaşlar. فَدَعَى نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلِيَّهَا Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bunun üzerine çağırıyor kadının velisini. Babasıdır, abisidir, kardeşidir, kocasıdır, eşidir, kimse artık. فَقَالَ اَحْسِنْ اِلَيْهَا Diyor ki, kadına iyi bak, iyi davran. فَاِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي Kadın diyor, çocuğunu koyduğu zaman, yani doğurduğu zaman kadını bana geri getir. فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا Aleyhisselatü Vesselam bunun emri üzerine bu velisi, kadının velisi doğum yapana kadar, doğum yapınca dek kadına iyice bakıyor. Doğumunu yapıp çocuk dünyaya gelince Aleyhisselatü Vesselam emrediyor ve elbisesi güzel bir şekilde kadının üzerine bağlanıyor. Ki üstü başı açılmasın. Az sonra rejim cezası uygulanacak, taşlanacak. Değil mi? Yani bu acı bir sahne olacak onun için. Üstü başı açılabilir. Ondan sonra elbise üzerine iyice geriliyor, sıkılıyor böyle, bağlanıyor. Sonra emara biha ferucimet. Aleyhisselatü vesselam emrediyor ve sahabe, topluluk, ona şahit olan topluluk ne yapıyor bu olaya şahit olan? Başlıyor taşlar atmaya. Tabii taşlar arkadaşlar çok büyük böyle kaya değil. Çok küçük mercimek gibi taşlar da değil. Yani fıkhen bu incelenmiş, rejim nasıl olur diye. Bu yani bir atışta öldürmeyecek rejim edilen kimseyi. Niye? Çünkü bir atışta öldürürse onu ne yapmamış oluruz? Bir an önce öldürmüş oluruz ve bir an önce acı çekmeden buradan gitmiş oluruz. Biraz ne yapması lazım diyorlar? Acı çekmesi lazım. Acı çektiğini gören insanlara da bu ne olması lazım? İbret olması lazım. Çok da küçük böyle taşlar atıp taş küçük küçük. Ondan sonra her tarafı yaralanacak ama hiçbir fayda yok, ölmeyecek. Bu da sakıncalı bir durum. Sümme salla aleyha. Ve aleyhissalatü vesselam bu kadına ne yapıyor? Cenaze namazını kılıyor. Öldükten sonra rejim oluyor, ölüyor ve cenaze namazını kılıyor. Fekale lehu Ömer. Tabi Ömer radıyallahu anh diyor ki aleyhissalatü vesselama, tusalli aleyha ya Resulallah ve kad zanet. Yani bu kadın zina etti. Sen de onun cenazesini mi kılıyorsun ey Allah'ın Resulü? Çünkü aleyhissalatü vesselamın bazı mevakif konumları, durumları, duruşları var. Mesela borcu olan adamın cenazesini kılmamış aleyhissalatü vesselam. Soruyor. Borcu var mı onun? Diyor ki var. O zaman diyor siz kılın namazı. Yani alimler işte burada da Peygamber aleyhissalatü vesselam zina eden bir adamın borcunu, zina eden bir kadının namazını kılmış. Orada borcu olanı kılmamış. Diyorlar ki eğer devlet başkanı yahut cami imamı yahut hoca, imam, şey biliyor ve görüyor, biliyor şu cenazenin cenaze namazını kılmaz, bir günah ondan dolayı cenaze namazını kılmayı terk ederse geride kalanlara o caydırıcı bir tavır olarak kabul edilecek. Geride kalanlar tarafından bu böyle ya bak işte demek ki bu iş, bu ölen kişi zamanında içki içerdi yahut da intihar etti. Aleykümselam. Yahut zina etmişti, bu çok zina ederdi. Yahut kötü işler yapardı, içki içerdi falan. Bak bu adam da imam da bunun cenaze namazını kılmadı. Niye kılmadı? Bundan dolayı kılmadı. Ha, bize ibret olsun, ders olsun diye. Bir takılan tavrın karşılığını alacak, toplum tarafından bilinecek, anlanılacak, idrak edilecek bir şey varsa, konum varsa tavır takınılmalı. Aynı şey bizim için de geçerli. Yani mahallenin bakkalı içki satıyor, ona alışveriş yapma. Değil mi? Ona tavır takındığını ne yap? Göster. Selam bile vermeyebilirsin değil mi? Bir önceki derste almıştık hatırlarsanız.
Tamam.
Bir önceki derste okumuştuk hatırlıyorsunuz. 50 gün ne Peygamber aleyhissalatü vesselam ne ashabı ne Ka'b'la ne diğer o iki kişiyle konuşuyor. Ne onlara selam veriyor ne selamlarını alıyor. Yani bu da emri bil maruftandır. Tavır takınma, tepki koyma. Meşru ölçüler içinde. Bunu yapacaksın. Aleyhisselatü vesselam bunun cenaze namazını kılıyor. Ömer radıyallahu anh diyor ki yani bu kadın zina etmiş olmasına rağmen sen onun cenaze namazını mı kılıyorsun? Çünkü büyük günahlar ehl-i sünnet ve cemaate göre nedir? Kişiyi dinden çıkarmaz. Yani biz peygamberin yolunda giden insanlar olarak ne iman ediyoruz? Büyük günahların ne kadar çok olursa olsun, hangi boyutta olursa olsun büyük günahları işleyen kimse ne olmaz? Kafir olmaz. Günahkar olarak ölür. Onun durumu Allah'a kalmıştır. Allah'ın meşiyetine, dilemesine kalmıştır. Allah dilerse affeder, dilerse affetmez. Aleyhisselatü vesselam diyor ki Ömer'e لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ. Ömer'e diyor ki bu kadın öyle bir tevbe etti ki şayet Medine'den bu kabul olan tevbe 70 kişiye dağıtılmış olsaydı o 70 kişiyi ne yapardı bu tevbe? Kapsar içine alırdı. Yani Aleyhisselatü vesselam burada güzel bir ahlak öğretiyor. Yani insanların yapmış olduğu zahir günahlara bakarak günahlarından dolayı onları hemen ne yapmayın arkadaşlar? Alçaltmayın, kınamayın. Onları hemen cehennemlik yapmayın. Bu bizim metodumuz, menhecimiz, yolumuz değildir. Geçen de söyledik. Allah'ın mağfireti, rahmeti çok geniştir. Yani o insan Allah'a tövbe etmiştir belki. Sen bunu bilmiyorsundur. Günahlarıyla artık o baş başadır. Allah'ın affıyla, rahmetiyle, adaletiyle karşı karşıya kalacaktır. Ama sen de kalkıp bundan sonra ne yapmamalısın? Yani bunları gördükten sonra. Bu adam çok fena, çok kötü. Bunun Allah günahlarını affetmez. Böyle yaptı, şöyle yaptı diyerek yani sanki Allah Teala'nın cennet anahtarlarını, cennet kapılarının anahtarlarını, rahmetini sanki sen tutuyormuşçasına, sen sahipmişçesine onu bunun hakkında ne yapamazsın? Konuşamaz. Yani öyle insanlar var ki Aleyhisselatü Vesselam da bahsediyor ya Yahudilerden bir kadın. Bir amel işliyor. İşlemiş olduğu fahişe bir kadın. Kötü bir kadın. İşlemiş olduğu amelin karşılığında cennete giriyor. Öyle insanlar var ki bir söz söylüyor. Söylemiş olduğu sözden dolayı Allah onu ne yapıyor? Cennete sokuyor. O yüzden yani Allah Teala'nın rahmeti geniştir. Sürekli tevbe kapısının açık olduğunu insanlara söylemek lazım. Bunu hatırlatmak lazım. İnsanlar arasında merhametli olmak lazım. Aleyhisselatü Vesselam da bunu anlatıyor bana. Bu şekilde Nebi Aleyhisselatü Vesselam Ömer'e bunu öğreterek, bunu söyleyerek onu tembih ediyor. Hemen diğer hadiseki söz. An İbn Abbas radıyallahu anh enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal lev enne libni Adem'e vadiyen min zehr. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam İbni Adem'in Adem oğlunun insanın insanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa bir vadisi var ve o altınla dolu. Vadi bir depo değil arkadaşlar vadi. اَحَبَّ اَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيًا Onu yine de kendisinin ne olmasını ister? İki tane vadisi olmasını ister. Yani bir tane var, ikincisini de istiyor. وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ اِلَّا اَتْتُرَابُ Ama onun ağzını ancak ne var? Toprak doldurur. Türkçesiyle toprak doyurur. Çünkü kabre girdiğinde onun artık ağzına, burnuna, kulağına, gözüne ne atıyorsun suratına? Kefenin üstünden toprak atıyorlar. O zamana kadar insanoğlu hep ne diyecek? İsteyecek. Doymayacak. Ve yetubullahu ala men tab. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Allah ise tövbe edenin tövbesini kabul eder. Hemen diğer hadis. Ve an Ebi Hurayra radıyallahu anh enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal yedhakullah. Allah sana ne haber? Yedhaku. Arapça bilen arkadaşlar söylesinler. Allah Teala güler. Allah Teala güler. Yani burada ne var arkadaşlar? Allah Teala'nın gülme sıfatı var. Bunu bize kim haber veriyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın ifade çok açık. Hadisi Buhari Müslim rivayet ediyor. Yedhakullah. Allah güler. Kalkıp birisi derse ki ya kardeşim Allah güler diyorsunuz da işte bu insan güldüğü zaman dişleri çıkar, dişleri gözükür, mimikleri çıkar. Tamam mı? Hatta gözünden yaş bile gelir. Siz nasıl olur da Allah Teala'ya gülme sıfatını nispet edersiniz, ispat edersiniz ve böylece Allah Teala'yı kula benzetirsiniz derse bizim cevabımız ne olur arkadaşlar? Deriz ki bir kere Allah Teala'nın gülmesi hakkında bu sıfatı hakkında bize haber veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatü vesselam Rabbimizin güldüğünü bize anlattıysa, ifade ettiyse bizler de onu ne yapmak zorundayız? İspat etmek zorundayız. Buna iman etmek zorundayız. Nasıl iman edeceğiz? Keyfiyet biçmeden, nasıllığını kurcalamadan. Çünkü mahlukat arasında dahi sıfatlar birbirinden farklı olmasına rağmen mahlukat, varlık, yaratıklar arasında dahi sahip olunan sıfatlar birbirinden farklı olmasına rağmen aynı sıfat, isim aynı. Değil mi? Görme, koklama mesela. Karıncanın koklaması farklı, insanın koklaması farklı değil mi? Yani her bir yaratığın sıfatı farklı. Mahlukat arasında bu kadar, ikisi de mahluk olmasına rağmen aynı sıfat birbiri arasında bu kadar farklıyken nasıl olur da sen bizim Allah Teala hakkında ispat etmiş olduğumuz sıfatın aynı insanda olan sıfatla benzer olduğunu söylediğimizi bize ne yapabilirsin? İtham edip iddia edebilirsin. Bu bir buhtandır. Akıl dışı bir, akılsızca bir nedir? İftiradır. Biz bunu söylemiyoruz. Allah Teala güldüğü zaman dişleri çıkar, gözükür. Böyle bir şey demiyoruz. Biz Allah'a bunu ispat etmedik. Peygamberin söylediği şekilde Kur'an-ı Kerim'in çizdiği sınırlar içinde ispat olunan her şeyi ispat ederiz. Teşbih yapmadan, hiçbir şeye benzetmeden, ona keyfiyet nasıllılık biçmeden, değil mi? Ta'til etmeden, yani onu iptal etmeden ve önemlisi de tahrif etmeden. Ne demek tahrif? Yani peygamber güler demiş ama bundan maksat razı olur veya işte ister gibi. Ne yaparlar? Tahrif. Ona da tahrif diyor. Bu Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarıyla ilgili olarak Ehl-i Sünnet'in metodu vasıfiyede de söylediğimiz üzere bu dört esas üzerindedir. Ne yaparız? Tahrif etmeyiz, ta'til etmeyiz, inkar etmeyiz, tekyif etmeyiz ve teşbih etmeyiz. Güler güler. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki يَدْحَقُ اللّٰهُ اِلٰى رَجُلَيْنِ Allah-u Teala şu iki adama güler. يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا الْآخَرِ Biri diğerini öldürmüştür. Biri diğerini vurmuştur, katletmiştir. Ama ikisi de ne yapar? يَدْخُلَانِ الْجَنَّةِ İkisi de cennete girer. Katil de cennette, maktul de cennette. Hatırlarsanız niyet babında yine buna benzer bir hadis vardı. Birbirine iki tane kılıç çeken ölen de öldürülen de ateşte diyor Aleyhisselatü Vesselam. Burada ise katil de maktul de ne yapıyor? Cennete giriyor. Oradaki niyet bahsinde neydi? Her ikisi de birbirini ne yapıyor? Katletmek için davranıyor. Niyeti bu. Zarar vermek, öldürmek. Buradaki farklı bir olay. Tevbe olayı var burada. Katil öldürmüş. Maktul ise ölmüş. Şehit olmuş Allah'ın izniyle. Zaten o cennete girmiş. Ama katil ölmeden Allah Teala'ya ne yapıyor? Tevbe ediyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ diyor. Öldürülen Allah yolunda savaşmış. Allah'ın yolunda çaba sarf etmiş. Öldürülmüş. ثُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَى الْقَاتِلِ Sonra Allah Teala katile ne yapıyor? Tevbe ediyor. فَيُسْلِمُ فَيُسْتَشْهَدُ Katil de bir dönem katilmiş ama sonra ne yapıyor? Tövbe edip Allah yolunda Müslümanlarla beraber Allah'ın kelimesini yükseltme adına, yüceltme adına savaşıyor ve o konuda şehit oluyor. O da ne yapıyor? Cennete giriyor. Vahşi gibi sahabeden, değil mi? Hamza'yı öldürmüş. Hamza cennette değil mi Allah'ın izniyle? Hatırladığım kadarıyla cennette müjdelenmiş bir sahabe. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Vahşi de sonradan sahabe olmuş, Müslüman olmuş, tövbe etmiş.